Ayrım 21.
Kızıldeniz kıyısındaki Tiamat'ın bahçesi Elefantin adasının küçük dünyasından o kadar uzaktı ki Hui'nin Tanus'a verdiği adı çoktan unutmuştum bile. Ama bu yarı tanrının yaptığı söylenen şeyleri duyunca kimden söz edildiğini hemen anladım. Heyecanla hanımıma koştum. Bunun üzerine Tanus diyebildim. Tanus mu? Tanus'tan haber mi geldi yoksa? Anlat, yoksa sabırsızlıktan öleceğim. Evet, haber var. Hem de inanılmaz haberler. Gel bizi kimsenin duymayacağı bir yere gidelim. Losiris'i alıp küçük kayığımıza bindirdim. Nehrin ortasına gelince saray duvarlarının her köşesinde bekleyen kulaklardan kurtulmuştuk. Ülkede taze bir rüzgar esiyor dedim. Bu rüzgara Ak Horos diyorlar. Horos'un kardeşi Tanus'a böyle mi diyorlar şimdi? Tanus olduğunu hiçbiri bilmiyor. Onu tanrı sanıyorlar. Tanrıdır dedi Losiris. Benim için tanrıdır o. Onlar da buna inanıyorlar. Tanrı olmasaydı örümceklerin saklandıkları yerleri nasıl bulurdu? Kervanları nerede pusuya düşüreceklerini, nereden bilip onları baskına uğratırdı? Bütün bunları yaptı ha. Bunları da daha yüzlercesini de eğer sarayda uçuşan çılgınca söylentilere inanırsan örümcek aşiretleri birer birer ortadan yok oluyormuş. Ak Horos'un kartal gibi kanatları olduğunu, Cebel Umbahri'nin aşılmaz yamaçlarına çıkıp zalim Basti'yi bastığını söylüyorlar. Tepeden aşağı 500 haydutu kendi elleriyle fırlatmış. Başka başka kervan yolları kavşaklarında oradan geçtiğini gösteren büyük anıtlar dikmiş diyorlar. Anıtlar mı? Nasıl anıtlar? İnsan kafataslarından piramitler, öldürdüğü haydutların kelleleri. Hanımım titrediyse de yüzü parlıyordu. O kadar çok insan mı öldürmüş? Bazıları 5000 kişi öldürdüğünü söylüyorlar. Bazıları da 50.000. Anlat, haydi. Başka? En az 6 çete reisini yakalamış ve kafalarını kesmiş, öyle mi? Ah Taita, onu görmeme ne zaman izin vereceksin? Çok yakında. Güzelliğin her gün biraz daha artıyor. Öyleyse o güne kadar sen de Ak Horos hakkında söylenen her şeyi öğrenip bana bildireceksin. Öğleden sonraları yine eskisi gibi sokaklarda ve pazar yerlerinde dolaşmaya başlamıştık. Hanımım hastalığından önce olduğu gibi yine kendisine hayran kalabalıklar tarafından karşılanıyor, durup onlarla konuşuyordu. Rahiplerden fahişelere kadar herkes onun güzelliğine ve doğal sevimliliğine hayran. Losiris lafı hemen Ak Horus'a getiriyor, halk da bu yeni tanrıdan söz etmeye onun kadar bayılıyordu. Tanus artık yarı tanrılıktan tam tanrılığa terfi etmişti. Elefantin adası halkı Ak Horus'a bir tapınak yapmak için para toplamaya bile başlamış. Hanımım da buna büyük bir bağışta bulunmuştu. Tapınak yeri olarak nehir kıyısındaki Horus tapınağının karşısında bir yer ayrılmış, Firavun da tapınağın açılış törenine katılmaya karar vermişti. Firavun şükran duyması için bir sürü neden vardı. Artık ortada yeni bir güven havası dolaşıyordu. Kervan yolları güvenliğe kavuştukça yukarı krallık ile dünyanın geri kalan bölgeleri arasındaki ticaret de artmaya başlamıştı. Bir zamanlar doğudan bir kervan gelirken şimdi çölden 4 kervan geliyor ve güvenlik içinde geri dönebiliyordu. Kervan sahiplerinin ihtiyacı olan binlerce yük eşeği köylerden ve çiftliklerden sürüler halinde kentlere geliyor, köylüler bunlara karşı alacakları yüksek fiyatların beklentisiyle keyifleniyorlardı. Artık kent duvarlarının çok uzaklarındaki tarlaları işlemek mümkün olduğundan 10 yıllardır ot biten yerlerde ürün yetişiyor, dilenciliğe mahkum olan çiftçiler yine refaha kavuşuyorlardı. Yollarda ürün taşıyan kızaklar artık Ak Horus'un lejyonlarının korumasında olduğundan pazarlar taze sebzelerle dolup taşmaktaydı. Tüccarların ve toprak sahiplerinin kazandıkları bu paraların bir kısmı artık ailelerin yaşayabileceği güvene kavuşmuş olan kırsal bölgede villaların yapımına harcanmaya başlandı. Teb ve Elefantin adası sokaklarında iş arayan zanaatçılara birden rağbet başladı. Bunlar artan kazançlarıyla geçimlerini sağladıktan sonra kendileri ve aileleri için lüks olan şeyleri aramaya başladılar. Nil boyunca gidip gelen nehir trafiği de arttığı için daha çok tekneye gerek olmuş, tüm tersaneler çalışmaya başlamıştı. Nehir teknelerinin kaptanları, tayfaları ve tersane işçileri de bu yeni servetlerini meyhanelerde ve zevk evlerinde harcamaya başlamışlar. Fahişeler daha iyi giyecekler ve süsler arayınca terzilerle kuyumcular da çok para kazanıp yeni evler yaptırmışlar. Çantaları gümüş ve altın dolan karıları da yeni köleden tencereye kadar mal aramak için sokaklara dökülmüşlerdi. Ak Set örümcekler tarafından bunca yıl ezildikten sonra Mısır yeniden canlanıyordu. Bunun sonucunda devlet gelirleri de artmış ve tıpkı çölde akbabaların soyguncuların cesetleri üzerinde keyifle uçtukları gibi Firavun'un vergi tahsildarları da tüm ülkede keyifle dolaşmaya başlamışlardı. Hanımımla benim durumum da iyiydi. Önerim üzerine ikimiz de Suriye'ye gitmekte olan bir kervana yatırım yapmıştık. Kervan 6 ay sonra döndüğünde yatırdığımız paranın 50 katını geri aldık. Hanımım kendine ince bir gerdanlıkla beni üzmek için 5 yeni kadın köle aldı. Her zamanki gibi tutumlu olan ben kendi payımla nehrin doyuk kıyısında 5 arsa aldım. Hukuk katiplerinden biri tapuları hazırlayıp tapınak defterlerine kaydettirdi. Sonunda korktuğum gün geldi çattı. Hanımım bir sabah aynadaki görüntüsüne zaman olduğundan daha dikkatle baktı. Ve artık hazır olduğunu bildirdi. Doğrusunu söylemek gerekirse o günkünden daha güzel olmadığını itiraf etmem gerekir. Sanki son çektikleri ona daha bir esneklik kazandırmıştı. Yüzündeki çok genç kızlık izleri ve çocukluğun tombulluğu kaybolmuş, sonunda tam bir kadın olmuştu. Sana güvendim Tayita, şimdi bana yanılmadığımı göster, Tanus'u bana getir. Tanus ile Safaga'da ayrılırken haberleşmek için bir yol belirlememiştik. Ben her gün yoldan olacağım ve bu seferin beni nereye götüreceğini bilemiyorum demişti. Benden haber alamazsa Lady Losteris sakın üzülmesin. Kendisine görevim sona erince haber göndereceğimi bildir. Ama ona aşkımızın meyvesi olgunlaşıp toplanmaya hazır hale gelince orada olacağımı söyle. Böylece pazarların çılgın söylentilerinden başka ondan bir haber alamadık. Ancak tanrılar yine yardımıma koştu. O gün pazarda yeni bir söylenti vardı. Kuzeyden gelen bir kervan kent duvarlarının 2 mil dışında yeni bir kelle piramidine rastlamıştı. Kelleler o kadar tazeydi ki daha kokmamışlar ve akbabalar tarafından etleri sıyrılmamıştı. Bu sadece bir tek şey demek diyordu pazardaki dedikoducular. Ak Horos, Asuan yakınlarında ve belki de Elefantin adasını görecek kadar yakın. Gallala'da kafası kesilen reislerinden sonra çölde dolaşan Akhevku aşireti kalıntılarını temizlemiş, Akhoros haydutların sonuncularını da öldürüp kellelerini yol kenarına dizmiş. Yeni tanrıya şükürler olsun, güneyde örümceklerden temizlendi artık. Bu gerçekten de son haftalarda duyduğum en iyi haberdi. Hanımıma iletmek için hemen kıyıya koşup beni adaya götürecek bir kayıkçı aramaya koyuldum. Biri kolumdan çekince arkama bakmadan elimle iteledim adamı. Öteki yeni refahtan olacak, dilenciler cüretlerini iyice artırmışlardı. Ama bunu kolay kolay başımdan savamayınca bastonumu kaldırıp arkama döndüm. Eski bir dostuna vurma sakın, sana bir tanrıdan haber getiriyorum diye inledi dilenci. Hui! Eski haydutun sırıtışını tanıyınca kalbim sevinçten duracak gibi oldu. Burada ne işin var? Sorumu yanıtlamasını beklemeden de biraz uzaktan beni izle dedim. Onu limanın arka sokaklarındaki zevk evlerinden birine götürdüm. Burada karşı ya da aynı cinsten çiftlere kapıya konan su saatiyle hesap ederek oda kiralarlar ve bu hizmet için bir bakır yüzük alırlardı. Bu fahiş fiyatı ödedim ve yalnız kaldığım anda Hui'yi yırtık pırtık giysilerinden yakaladım. Efendinden haberler var. Herif insanı çıldırtan bir küstahlıkla sırıttı. Boğazım o kadar kuru ki konuşamam. Daha şimdiden mavilerin o havasına bürünmüştü bile. Bir maymun ne kadar çabuk yeni numaralar öğrenir ama. Kapıcıya bir testi bira getirmesi için seslendim. Hui susuz kalmış bir eşek gibi içti. Sonra testiyi indirip mutlulukla geğirdi. Tanrı ak horusu sana ve adı söylenemeyen ötekine çok selam gönderdi. Görevinin tamamlandığını ve bütün kuşların kafese girdiğini bildirmemi istedi. Osiris bayramına sadece birkaç ay kaldığını ve kralı eğlendirmek için yeni bir oyun yazma zamanının geldiğini hatırlatıyor. Nerede şimdi? Ona ne zaman döneceksin? Güneş tanrısı Amon-Ra, batı tepelerinin ardında kaybolmadan onun yanında olabilirim. Pencereden bakınca güneşin alçalmakta olduğunu gördüm. Tanus'un kente bu kadar yakın olmasına çok sevinmiştim. Onun o kaba kucaklamasını, o gürültülü kahkahasını nasıl da özlemiştim. Hui'ye hemen götüreceği mesajı bildirdim. Küçük iskelemize çıkıp da merdivenlerden tırmanırken hava neredeyse kararmak üzereydi. Köle kızlardan biri kapının önünde durmuş, kulağını ovuşturarak ağlıyordu. Ne olduğunu sorunca hanımının vurduğunu söyledi. Bir köleyi dövmek önemli bir şey değilse de buna çok şaşırmıştım doğrusu. Hanımım evde kimseye el kaldırmazdı. Öfkesi burnunda olmalı diye düşünerek adımlarımı ağırlaştırdığımda içeriden bir başka kız ağlayarak çıktı. Hemen ardından da hanımım göründü. Beni görünce kovaladığı kızı unutmuştu. Nerede kaldın diye üzerime yürüyünce öfkesinin bana olduğunu anladım. Seni limana öğlenden önce göndermiştim. Nasıl olur da beni bu kadar bekletirsin? Burada dedim. Sonra kızların duymaması için sesimi alçalttım. Tanus burada. Yarından sonra sana verdiğim sözü tutacağım. Losteris'in havası birden değişiverdi. Yerinden fırladığı gibi boynuma sarıldı. Sonra gönüllerini almak için köle kızları aramaya gitti. Amoritlerin vasal kralı Firavun'a Kızıldeniz'in karşı kıyısındaki krallığından yıllık haracının bir bölümü olarak iki eğitilmiş av parsı göndermişti. Kral bu hayvanlarla batı kıyısındaki ceylan sürüleri arasında avlanmak için sabırsızlanıyordu. Ava hanımın da içerilerinde olmak üzere tüm maiyetinin katılması emredilmişti. Teknelere doluşup yola çıktığımızda keyifsiz ve kaygılı olan bir tek ben vardım sanırım. Rüzgar biraz sertti ve yanlış taraftan esiyordu. Tedirginlikle hep batıya bakıyordum. Bulut falan yoktu ama gökte doğal olmayan bakırımsı bir renk vardı. Sanki güneş aksi yönden doğuyormuş gibiydi. Kuşkularımı bir yana bırakıp eğlenceye katılmaya zorladım kendimi. Ama bunu da başaramadım. Çünkü aklımda havadan başka şeyler de vardı. Planımın bir kısmı bile aksasa canım tehlikede demekti ve belki de benimkinden çok değerli canlar da tehlikeye atılacaktı. Bütün bunlar yüzümden okunuyor olmalıydı ki hanımın boyalı ayak parmağıyla beni dürtükledi. Yüzün neden bu kadar asık Taita? Sana bakan herkes bir iş peşinde olduğunu anlayacak. Gülümse, sana gülümsemeni emrediyorum. Batı kıyısına yanaştığımızda bir köle ordusu bizi bekliyordu. Krallık ahırlarının beyaz binek eşekleri ipekli kumaşlarla süslenmiş, yük eşekleri, çadırlar, kilimler, yiyecek ve şarap sepetleriyle yüklüydüler. Kölelerden kimi hanımların şemsiyelerini tutacak, kimi soylu konuklara hizmet edeceklerdi. Konukları eğlendirmek için müzisyenler, palyaçolar ve cambazlar yerlerini almışlardı. Yüzde avcı hazır bekliyorlardı. Parsların kafesi beyaz öküzlerin çektiği bir kızağa yerleştirildi. Bu hayvanlar bizim ülkemizde pek bulunmadığı için herkes kafesin çevresini alıp hayranlıklarını belirtti. Ben de bu tür hayvanları ilk kez gördüğümden bir an bütün dertlerimi unutup onları yakından görmek için kalabalığın arasına karıştım. Ancak bu sırada kralı nehrin karşı kıyısından taşıyan tekne iskeleye yanaştığı için hep birlikte kralı karşılamaya koştuk. Hafif bir av elbisesi giymiş olan Firavun keyifli ve mutlu görünüyordu. Hanımımın yanında durup sağlığını sordu. Gün boyunca onu yanında tutmak isteyeceğinden korkmuştum. Bu bütün planımı altüst ederdi. Ancak av hayvanları dikkatini çektiğinden hanımıma kendisini izlemesini söylemeden yürüyüp geçti. Biz kalabalığa karışıp hanımım için hazırlanmış eşeğin yanına gittik. Losiris'in binmesine yardım ederken Seyis'e bir şeyler söyledim. Bana istediğim yanıtı verince eline gümüş bir yüzük sıkıştırdım. Bir köle eşeğin önüne geçti. Bir diğeri hanımımın başı üstünde şemsiyesini tuttu. Böylece kralla kızığın ardından çöle doğru yürümeye başladık. Sık sık bir şeyler içmek için durduğumuzdan Ceylan Vadisi'ne vardığımızda neredeyse öğlen olmuştu. Yolda ilk firavunların zamanından kalma Tras mezarlığının uzağından geçmiştik. Bilgeler mezarların 3000 yıl önce kara kayalara oyulmuş olduğunu söylerlerse de bu sonuca nasıl vardıklarını hiç anlamış değildim. Belli etmeden mezar girişlerini dikkatle inceledim. Ancak o kadar uzaktan insan izleri olup olmadığını göremeyince mantıksız bir düş kırıklığına uğradığımı itiraf etmeliyim. Yola devam ederken sık sık geriye bakmaktan kendimi alamıyordum. Ceylan Vadisi çok uzun bir süreden beri krallık avlanma alanı olarak ayrılmıştı. Vadiyi çevreleyen tepelerde bulunan korucular burada kimsenin avlanmamasını sağlarlardı. İzinsiz avcılığın cezası boğularak ölümdü. Soylular bu geniş vadiye bakan tepelerin birinden indiler. Hemen çadırlar kuruldu, yolculuğun susuzluğunu gidermek için şerbet ve bira testileri çıkarıldı. Ben hanımımı hem avı göreceği hem de dikkati çekmeden ortadan kaybolacağımız uygun bir yere götürdüm. Ceylan sürüleri vadinin tabanındaki titrek sıcak buharlar arasından görünüyordu. Hanımım onlar orada ne yerler diye sordu. Orada bir tutam yeşillik bile yok. Taş yiyor olmalılar herhalde. Onların çoğu taş değil, canlı bitkilerdir dedim. Hanımım bana inanmayıp gülünce taşlar arasından bu mucizevi bitkiden bir tutam kopararak gösterdim. Lösteris taş bunlar diye inat etti. Ama birini parmakları arasında sıkıp da elinden aşağı sular damlayınca bunu yaratan Tanrı'nın kurnazlığına hayran kaldı. Bununla mı besleniyorlar yani? Bu mümkün değil diyedi yine de. Ancak av başlamak üzere olduğundan bu konuşmaya devam edemedik. Kralın avcılarından ikisi kafesleri açmışlar ve parslar yere atlamışlardı. Onların kaçmasını beklediysem de ikisi de kedi kadar evcil oldukları için bakıcılarının dizlerine süründüler. Kurak ve boz vadinin öte yanında kovalayıcıları görüyordum. Bunlar bir saf halinde bize doğru yürürlerken ceylan sürüleri de önlerinde koşmaktaydılar. Kralla avcıları iple bağlı parslarla birlikte vadinin tabanına inerlerken bizler tepede kaldık. Saray mensupları daha şimdiden bahse girmeye başlamışlardı ama benim hanımım aklı başka yerdeydi. Ne zaman gideceğiz diye fısıldadı. Çöle ne zaman kaçacağız? Av başlayınca herkesin dikkati oraya çevrilecek. İşte o zaman bir fırsat buluruz. Daha sözümü tamamlamamıştım ki bizi nehre geçerken ve yolda serinletmiş olan rüzgar birden kesildi. Bir demirci ocağının kapağı açılmış gibi oldu. Hava birden solunamayacak kadar ısınmıştı. Bir kez daha batıya baktım. Gökyüzü bu kere kükürt sarısı renge bürünmüştü. Ben bakarken bile leke gökte yayılıyordu. Çok huzursuzlandım. Ancak kalabalık içinde bu garip şeye benden başka dikkat eden olmamıştı. Avcılar vadiye indikleri halde büyük kediler hala görebiliyordu. Parslar kendilerine doğru sürülen büyük ceylan sürüsünü görmüşlerdi. Birden evcil hayvanlardan vahşi avcılara dönmüş gibiydiler. Başlarını kaldırmışlar, kulaklarını öne dikmişler, iplerini çekiştiriyorlardı. Karınları içeri çekilmişti ve tüm kasları sonuna kadar gerilmiş birer yay gibiydi. Hanımım eteğimi çekiştirerek "Gidelim artık Tayita," diye mırıldandı. İstemeye istemeye kaçışımızı gözlerken gizleyecek olan kayalara doğru yürüdüm. Seyise verdiğim gümüşle kayaların arkasında bir eşeğin bizi beklemesini sağlamıştım. Eşeğe varınca üzerine yüklenmiş olan yiyecek torbasıyla su kırbasını kontrol ettim ve hepsini isteğime uygun buldum. Hanımımı eğere bindirdikten sonra hayvanı yukarıdan görülmeyeceğimiz bir yöne doğru sürdüm. Arkamızda bir tepe daha bıraktıktan ve Ceylan Vadisi'nden artık iyice uzaklaştığımızdan emin olunca hayvanın başını Tras mezarlığına doğru çevirdim. Hava fırtına bulutlarıyla yüklü olduğundan çok gitmeden terden sırılsıklam olmuştum. Hanımıma hava kurumuş, kemik kadar kuru dedim. Biraz su içmelisin. Devam et, daha sonra su içece çok zamanım olacak. Ben sadece sizi düşünüyorum hanımım. Geç kalmamalıyız. Harcayacağın her an Tanus'la bir o kadar daha az beraber olacağım demektir. Haklıydı elbette. Çok az zamanımız vardı. Bizim ortadan yok olduğumuzu fark edeceklerdi. Hanımım o kadar sevilirdi ki av sona erip de nehre dönüleceği zaman herkes onun yanında olmak isteyecekti. Yamaçlara yaklaşırken heyecanı öylesine artmıştı ki eşeğin hızına tahammül edemez oldu. Eşekten atlayıp koşmaya başladı. İşte beni orada bekleyecek diyerek önümüzdeki tepeyi gösterdi. Tam o anda rüzgar tepeler ve kanyonlar arasından uğuldayarak bir kurt gibi saldırdı üstümüze. Hanımımın saçları birden dağılıp bir bayrak gibi havaya dikildi. Sonra başına sarıldı. Etekleri havalanıp da esmer bacakları ortaya çıkınca gülüp dans ediyor, rüzgar sanki aşığıymış gibi zevkleniyordu. Ben onun bu heyecanını paylaşmadım. Dönüp çölden gelen fırtınaya baktım. Fırtına sarı gökyüzünün üstüne kadar çıkmıştı ve şimdi mercan kayalıklarına çarpan dalgalar gibi kendi üstünde yuvarlanıp duruyordu. Eşeği arkamdan çekerek hanımıma doğru koşarken arkamdan iten rüzgarın etkisiyle az daha tepe taklak yuvarlanıyordum. Ama Losiris'i yakaladım. "Çabuk ol, fırtınadan önce mezarlara varmalıyız," diye seslendim. Artık kum bulutlarıyla örtülen güneşe bile bakabiliyordum. Tüm dünya o kum rengiyle örtülüydü ve güneş sadece portakal renkli bir toptu. Rüzgarda savrulan kumlar açıkta olan derimizi ve enselerimizi yakalamaya başlamıştı. Şalımı çıkarıp hanımımın güzelce sardıktan sonra elinden tutup götürdüm. Rüzgarın savurduğu kum perdeleri üzerimize kapanıyor, çevremizi görmemize engel oluyordu. Tam yönümüzü kaybettiğimizi sandığımda kum perdeleri arasında bir delik açıldı ve önümüzde mezarlardan birinin karanlık ağzını gördüm. Bir elimle hanımımı, bir elimle eşeği çekerek mağaraya girdim. Mağaranın girişi kayalara oyulmuştu. Bir süre tepenin içine doğru gittikten sonra dönüş yapıp bir zamanlar mumyanın konduğu gömme bölmesine vardık. Yüzyıllar önce mezar soyguncuları mumyayı da hazineleri de çalmışlardı. Şimdi geriye sadece taş duvarlarda soluk freskler kalmıştı. Hanımım kaya duvara yaslanıp çökerken aklında sevgilisinden başka bir şey yoktu. Thanos artık bizi bulamayacak diye umutsuzlukla inledi. Onu güvenliğe kavuşturmuş olan ben doğrusu bu nankörlüğüne kırılmıştım. Eşeğimizin eğerini çıkarıp mezarın bir köşesine yerleştirdim. Sonra bir fincan su alıp Rostis'e verdim. Kralla arkadaşlarımıza ne olacak diye sordu suyu içerken. Kendisi sıkıntıdayken bile hep başkalarını düşünürdü. Avcılar onlara bakarlar dedim. Hepsi de çölü tanıyan iyi insanlardır. Ama fırtınanın geldiğini görecek kadar iyi değil diye düşündüm. Sonra Losiris rahatlatmak istiyorsam da kadınlar ve çocuklar için kaygılanmıyor değildim. Ya Thanos ne olacak diye sordu. Thanos ne yapması gerektiğini çok iyi bilir. O bir bedeviden farksızdır. Fırtınanın yaklaştığını fark ettiğinden eminim. Nehre dönebilecek miyiz? Bizi burada bulabilecekler mi? Sonunda kendi güvenliğini düşünmeye başlamıştı. Burada güvenlikteyiz. Birkaç günlük suyumuz var. Fırtına dinince nehre döneriz. Eşeğin yanlışlıkla su kırbasına basmaması için kırbayı alıp mağaranın daha berisine götürdüm. İçerisi artık zifiri karanlık olduğundan torbadan kandili çıkarıp yaktım. Ben kandille uğraşırken sırtım mağaranın girişine dönüktü. Hanımımın birden bağırdığını duydum. Bu öylesine korku dolu bir çığlıktı ki ben de onun kadar korkmuştum. Damarlarımda kanım bal gibi ağır akmaya başladı. Öte yandan kalbim uçar gibi koşan bir ceylanın toynaklarından farksızdı.